34. ayrım, sayfa 182. Frederick böyle bir işe koyulmak için gerek duyduğu parayı bulmak üzere ortak ve tefecilere başvurdu. İstanbul, Asya ile Avrupa arasındaki ticaret açısından önemli bir kavşak noktasıydı ve çeşitli milletlerden tüccarlarla doluydu. Bunlar arasında Rumlar ile Ermeniler öne çıkıyordu. Birçoğu savaştan kazançlı çıkmıştı ve bazıları Frederick'e çok yüksek faizle kısa vadeli borç verdi. 6 ay için %100'den fazla faiz almışlardı. Frederick'in başka seçeneği yoktu. Yaz sezonunun açılmasına çok az kala İstanbul'a gelmişti ve bu fırsatı kaçırma lüksüne sahip değildi. Uygun bir bina satın almak veya kiralamak için yeterli parası olmadığından akvaryumuyla aynı çizgide ama daha mütevazi bir ölçekte bir açık hava eğlence bahçesi açmaya karar verdi. İstanbul'da yazlar Moskova'dakinden daha erken başlıyor ve daha uzun sürüyordu. Dolayısıyla her şeyin yolunda gitmesi durumunda bu riskli iş sonbahara dek devam edecekti, sonrasına bakacaktı. Frederick bir ortakla çalışmaya da alışkındı. 15 Mayıs'a gelindiğinde kente geleli bir ay olmadan iki kişi de karar kıldı. Arthur Racer Jr. ve Bertha Proctor. Racer hakkında İsviçreli olduğu ve İngiliz olan Proctor ile birlikte bu yeni girişimde yarı hisseyi paylaştıkları dışında fazla bir şey bilinmiyor. Diğer yarı Frederick'e aitti. Her biri 3000 Türk lirası değerinde olan iki hisse bu yatırımın hayli büyük olduğunu gösteriyor. Bu bugünün parasıyla 50 bin dolar demekti. Racer pasif bir ortak olacak, günlük işlere karışmayacaktı. Bertha Proctor ise bambaşka bir tipti. Mesleği bar işletmeciliğiydi ve üniformalı erkekler konusunda uzmanlaşmıştı. Savaş döneminde Yunanistan'ın Selanik kentinde doğrudan Bertha'nın barı olarak anılan ünlü bir taverna işleterek servet kazanmıştı. Savaş sona erdiğinde İngiliz ordusu Yunanistan'dan ayrılıp İstanbul'a geldiğinde Bertha da onların peşi sıra buraya gelmişti. Tam bir hanımefendi olmasa da birçok müşterisi onu en çok da cana yakın ve güzel bar kızları ve iyi içkisi nedeniyle sevgiyle anıyordu. Bu kızların bazılarının kızgın taba, köşeli popo, adam çarpan ve panfinfoncu Fanny gibi renkli lakapları vardı. Bertha'nın deneyimi ve çevresi Frederick'i mükemmel tamamlıyordu. Gençliğinde bir koroda söylemiş ve kıta Avrupa'sında uzun yıllar kabarelerde oynamıştı. Dolayısıyla popüler eğlence dünyasını yakından biliyordu. Frederick onu tanıdığında olgun ve dolgun bir kadındı. Oksijenli suyla rengi açılmış limon sarısı saçlarını tepesinde topluyordu. Barın ardında bir taburede oturmayı seviyor, bir yandan çevreyi gözlemleyip kızlarını idare ederken bir yandan da sakin sakin örgüsünü örüyordu. Ne var ki Bertha'nın zararsız görünümü aldatıcıydı. Kurnaz bir iş kadını ve erkeklerin yüreklerini okuyan bir bilici olmanın yanı sıra İstanbul'da Amerikan Donanma İstihbaratı'nda çalışan Robert Dunn'ın ifadesiyle aynı zamanda üst düzey bir İngiliz casusuydu. Görevi yabancıların sohbetlerine kulak misafiri olmak ve İngiliz istihbaratını ilgilendirebilecek her şeyi bildirmekti. İstanbul İtilaf Devletleri'nin işgali altındayken Dunn'ın sözleriyle bu kent dünyanın siyasi fısıltılar dehlisi, entrika, söylenti ve casusluk yatağı haline geldiğinde bu kulak misafirliği çok verimli bir boş zaman uğraşı oldu. Bertha uzun yıllar anavatanı dışında yaşamış olmasına karşın koyu Lancashire aksanını muhafaza etmişti. Söyler misin bu lanet dedektifler senin emrinle mi buraya? Hiçbir şey bulamadılar. Çok iğrenç. Frederick'in Delta'ya özgü yayvan konuşması da düşünüldüğünde Bertha ile aralarındaki sohbete kulak misafiri olmamak herhalde imkansızdı. Bertha'nın İngiliz subaylarından gördüğü rağbet, fiyatları ve kadınları erlerin boyunu aşıyordu. Frederick'in hem İstanbul'daki meslek hayatının başlarında hem de daha sonra büyük yarar sağlayacaktı. Bu ikili büyük bir risk göze alıp girdikleri bu işe Atlantik'in her iki yanını da kapsayan bir at vermeye karar verdiler ve burayı Anglo-American Garden Villa olarak adlandırdılar. Kulüp Stella olarak da biliniyordu. Bu melez at iki taraf arasındaki ortak yaşam ilişkisini de yansıtıyordu. Bertha kendi barını yönetirken Frederick başka her şeyle ilgileniyordu. Varyete gösterilerini bağlıyor, mutfak ve restoran için eleman tutuyor ve erzak temin eden toptan satıcılar ve nakliyecilerle ilgileniyordu. Bertha ve Thomas olarak anılmaya başlayan ortaklar Pera'nın kuzey ucunda Şişli olarak bilinen bölgede büyük parsel bir arsa buldular. 10 numaralı tramvay hattının son durağında inildiğinde yolun karşı tarafındaydı. Dolayısıyla kitle ulaşım araçlarıyla kent merkezinden buraya kolayca gelmek mümkündü. Ancak burası yer olarak riskliydi. Çünkü 1919'da kentin bir parçasıymış gibi görünmüyordu. Arazinin yalnızca yarısında yapılaşma olmuştu ve yapıların çoğu birkaç katlı harap görünümlü tuğla ve ahşap evlerdi. Geri kalanı ise büyük bostanlar ve meyve bahçelerinden biraz ötedeki kırlık alana karışmış boş arsalardan oluşuyordu. Bununla birlikte bu perselin kirası görece ucuzdu ve çevreye yayılmış gölgeli yaşlı ağaçların yanı sıra güzel bir boğaz manzarası da vardı. Günümüzde bu bölge sokaktan görülen manzarayı kapatan binalarla dolmuştur. Arsanın bir köşesinde ferah bir ev vardı. Frederick ve ailesi Pere Palas'tan çıktıktan sonra buraya taşınmış olabilirler. Haziran sonuna gelindiğinde boş arsa küçük bir akvaryuma dönüştürülmüştü. Birkaç basit ahşap yapı inşa edilmişti. Sayvan ve büfeler, düzgün çakıl yollar vardı. Geceleri iplere dizilmiş ampuller burayı ışıl ışıl yapıyordu. Personel alınmış, yiyecek ve içecek temin edenler ayarlanmıştı. Merkezde bir noktada bir açık hava dans pisti kurulmuştu. Onun arkasında bir sahne ve müşteriler için sahneyi gören masalar vardı. Kulüp Stella yapılardan birinin ikinci katındaydı. Fransızca ve İngilizce yayınlanan yerel gazetelerde birkaç haftadır ilanlar çıkıyordu ve 24 Haziran 1919 Salı günü Anglo-American Garden Villa açıldı. İstanbul'un gece hayatında yeni bir çağ başlamıştı. Bu işletme, bahçe restoranında birinci sınıf akşam yemekleri, bir Amerikan bar, özel odalar, bir çingene orkestrası ve varite gösterileri sunuyordu. Berta'nın kendi adına yaptığı ekleme şuydu. Tüm İngiliz dostları burada bulunmaya davet etme onuruna sahip olmuştu. Daha sonra daha canlı bir davette de bulundu. Selanik ordusu dostları, sıraya geçin, sizleri bekliyoruz. Frederick müşterilerin ondan bekleyebileceği özenli, özel hizmetin ve mükellef yemeklerin altını çizmekte de geçmişteki şöhretinden yararlandı. Moskovalı tanınmış metrodel Thomas'ın özel gözetiminde çaylar, akşam yemekleri ve atıştırmalıklar. Alameti farikası olan cana yakınlığı ve müşterilerini güleç bir yüzle karşılaması onu İstanbul'un ünlü bir siması haline getirecekti. Ortakların oynadığı kumar istenilen sonucu verdi. Anglo-Amerikan villasının açıldığı ilk haftalarda giderler yüksek, kazanç az da olsa umut vardı. Burayı beğenen bir gazeteci anlayışlı bir not düşüyordu. Bugünlerde akşam rüzgarı açık havada bir tiyatro gösterisi izlemeyi zorlaştırıyor. Rüzgar Şişli'de sahne perdesini hatta soyunma odalarının kapı perdelerini uçuruyor ve herkesin gözü sahne hazırlıklarını yapmakta olan oyunculardan Bayan Milton ve Bayan Babacan'a ilişiyor. Ancak havaların düzelmesiyle birlikte müşteri sayısı arttı. Rus-Fransız mutfağının eşsiz birleşimi, hoş Rus kadın garsonlar, Kodolban kardeşler Çingene Orkestrası'nın müziği eşliğinde dans ve peş peşe sahnelenen renkli variyete oyunları müşterileri cezbediyordu. Frederick eğlence dünyası tarihinde unutulmaz bir yaza imza attı. 31 Ağustos'ta Anglo-Amerikan villası gelecekteki başarısı ve kentteki şöhreti açısından çok önemli bir duyuruda bulundu. Bütün Avrupa'da büyük sansasyon yaratan Bay F. Miller ve Bay Tom yönetimindeki caz band ilk defa olarak Konstantinopolis'te. Freddie Miller müzikal oyunların parodilerini yapan ve komik şarkılar söyleyen bir İngilizdi. En sevilen şarkısı hit olmuş kekelemeli KKK Kedi'ydi. Siyah bir Amerikalı olan Bay Tom eğlenceli değişmez programıyla eksantrik bir dansçıydı. İkisi de profesyonel caz müzisyeni değildi ama komedi gösterisine perde aralarında biraz caz da dahildi. İkisinin bu gösterileri çok tuttu ve tipik siyah Amerikan müziğini tam da Londra, Paris, Şangay, Buenos Aires gibi yerleri fethetmeye başladığı sırada Frederick'le birlikte Türkiye'ye getirmiş olmakla ün saldılar. Frederick Moskova'da yaptığı gibi eğlence dünyasındaki yeni akımları yakından takip etmeye devam etti ve sonraki yıllarda daha gerçek bir cazı İstanbul'a getirecekti. Bununla birlikte inliklerin kokusunu almasına rağmen bu canlı müziğin Türk toplumunun yeni yeni başlamakta olan devrimci dönüşümüne nasıl bir katkıda bulunacağını öngöremezdi. Yaz sonuna gelindiğinde kendilerini Karadeniz ordusu olarak adlandıran İngiliz işgalcilerin güvenilir gazetesi Orient News, Anglo-Amerikan villasının büyük bir başarı olduğunu söylüyordu. Kentte eğlenmek için gidilecek en iyi yerler arasında Şişli'deki Anglo-Amerikan villası öne çıkıyor. Bayan Berta ve Bay Thomas en iyi yetenekleri sahnelerine çıkarmakta ve en şık Mondo'yu masalarına çekmekte başarı göstermişlerdir. Şişli Villa'nın Konstantinopolis'teki en iyi vodvilleri sunmaya devam edeceğine kuşku yok. Bay Thomas kış sezonunda sahneye çıkacak yeni yetenekleri iyi bir sanatçı avlama alanı olan Bükreş'te arayacaktır. Ne var ki Frederick'in Romanya'nın başkenti Bükreş'e giderek varite gösterileri ayarlama planı ciddi bir engelle karşılaştı. Seyahat etmek için pasaporta ihtiyacı olacaktı ve bunun için Amerikan Başkonsolosluğuna başvurması gerekiyordu. Bu Odessa'da yardım için Jenkins'e başvurmaktan daha karmaşık ve riskli olacaktı. Frederick 24 Ekim'de Başkonsolosluğa gitmeye karar verdi. Günlerden Cuma yani Müslümanların ibadet günüydü. Haftanın bu gününde müminler ibadet için camiye gitme hazırlığında olduklarından kentteki olağan gürültü ve koşuşturma biraz olsun hafifliyordu. Frederick, Pera'nın merkezinde ve Büyükelçiliğin hemen köşesinde yer alan başkonsolosluğa geldiğinde konsolos yardımcısı Charles A. Allen ile karşılaştı. Allen 28 yaşında bir Kentuckeryliydi ve 4 yıl önce dışişleri hizmetlerine girmeden önce ABD'de çeşitli işlerde çalışmıştı. İlk atandığı yerler Fransa'nın batısındaki küçük bir kent olan Nantes ve Türkiye'nin batısında bir taşra kenti olan Edirne'ydi. Her iki kent de diplomatik bir kariyer açısından göz kamaştırıcı bir başlangıç değildi. Allen'ın hareketlerinin de göstereceği gibi karşısındaki siyah adama yardımcı olmaya hazır değildi. Moskova'da edindiği şöhret ve serveti dillerde dolaşan bu adam, İstanbul'a beyaz bir eş ve onun eteğine yapışmış 3 melez çocukla birlikte gelmişti. Frederick'in kendisine sorulan sorulara verdiği yanıtları Allen iki forma daktilo etti. Bunlardan biri standart bir pasaport başvurusu formuydu. Diğeri ise çok daha hileli, yurt dışında uzun süreli ikameti açıklamak ve ülkeyi terk karinesinin önüne geçmek için verilen yeminli ifade formuydu. İkisi arasındaki sohbet dürüst değildi. Frederick doğru bilgiler verme zahmetine girmedi ve geçmişi hakkında büyüklü küçüklü bir dizi yanlış şey söyledi ve şüpheli ifadelerde bulundu. Onun adına kefil olabilecek Nashville'de yaşayan bir kız kardeşi olduğunu uydurdu. Ancak gelecekteki niyetleri konusunda çok daha özenliydi ve Rusya ve Fransa'ya gitmek için pasaport almak istediğini söyledi. Çocuklarını bir okula yerleştirmek üzere ABD'ye giderken buralardaki mülkiyet haklarını düzenlemeye amaçlıyordu. Bu belli ki gerçek niyetini gizlemek için söylediği bir şeydi ve Allen ona inanmamış olabilir. Fransa'da onu parasal açıdan ilgilendiren bir şey yoktu. Yine de oraya taşınmayı hayal etmiş olabilir çünkü bu ülke siyah Amerikalılara karşı konukseverliğiyle biliniyordu. Ayrıca Bolşevikler iktidardayken ve ülkeyi bir iç savaş kasıp kavuruyorken Rusya'ya dönmeyi istiyor olamazdı. Aynı zamanda Frederick'in ve Allen'ın da çok iyi bildiği gibi ABD'nin pek çok yerinde ailesiyle birlikte normal bir hayat sürdürmesi imkansız olacaktı. Jim Crow'un zaten hüküm sürmekte olduğu bu ülkede bir de Ku Klux Klan çıkmıştı ve Elvira ile evliliği kınanmakla kalmayacak, kanuna aykırı bulunacaktı. İstanbul'da İngilizce ve Fransızca dillerinde çıkan gazeteler sürekli olarak ırkçı Amerikan politikaları ve linç olayları konusunda dehşet verici makaleler yayınlıyorlardı.